Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Verdiğimiz 2 haftalık aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde bir ailenin bütün üyelerinin sırlarla dolu olan ölümlerine şahitlik edeceğiz. 100 yıl kadar öncesinin Almanya'sına geçen bu olayı anlatmaya, olayların geçtiği çiftliği anlatarak başlamak istiyorum. 1863 yıllarında inşa edilmeye başlanılan bu çiftlik, Münih'in yaklaşık olarak 69-70 kilometre kadar kuzeyindeki Bavyera bölgesindeki bir kasabada yer alıyor. Çiftlik temelde 2 ana yapıdan oluşmakta. Olayların yaşandığı sırada bunlardan biri ahır olarak kullanılırken, diğerinin ise bir bölümü ev, kalan kısmı da depo olarak kullanılıyor. Ve her ne kadar aynı yapı içinde bulunsalar da depoyla evin girişleri ayrı ayrı. Ayrıca depo olarak bahsettiğim bu yere de aile genellikle tarımda falan kullandıkları traktör ve benzeri araçlarını koyuyorlar. Peki şimdi gelelim bu çiftlikte yaşayan aileye. Hem tarımla hem de hayvancılıkla ilgilenen bu aile maddi açıdan pek de sıkıntı çekmeden geçinebilen bir aile. Hatta çevrelerindeki insanların da bildiklerine göre evlerinde hatırı sayılır miktarda da bir birikimleri var. Ama genel olarak yaşadıkları kasabanın ortalamasından da fazla değiller. Ailenin bireylerinden bahsedecek olursak da olayların yaşandığı 1922 yılında bu evde toplam 5 aile bireyi yaşıyor. Bunlardan ilki 63 yaşındaki Andreas Gruber, diğeri ise 72 yaşındaki Cecilia Gruber. Kalan 3 kişi de bu çiftin kızları ve torunları. Yani 35 yaşındaki Victoria Gabriel, 7 yaşındaki kızı Cecilia ve 2 yaşındaki oğlu Josef. Anneanne ve torunun isimleri aynı ama karıştırıp da olay akışını kaçırabileceğiniz pek de bir yer olmayacak. Ki ben zaten bahsedeceğim zaman özellikle belirtirim hangisinin hangisi olduğunu. Bu küçük detayı da verdikten sonra gelelim Victoria'nın neden anne babasıyla birlikte yaşadığına. Victoria dul bir kadın. Eşi Carl Gabriel 1. Dünya Savaşı için Fransa'ya gidiyor ve savaşa giden birçok insanda olduğu gibi Carl'dan da bir daha herhangi bir şekilde haber alınamıyor. Ve kendisinin orada öldüğü varsayılıyor sonrasında da. Bu nedenle Victoria da kızı Cecilia'yı da yanına alarak ailesinin evine dönüyor. Fakat hatırlarsanız daha önce de söylediğim gibi olayların yaşandığı yıl çiftlikte Victoria'nın 2 tane çocuğu var. İşte bu konuda da net olarak bildiğimiz tek şey 2 yaşındaki bir çocuk olan Josef'in babasının Carl olmadığı. Çocuğun babasının kim olduğu yönünde ise o sıralar çevrede dolanan 2 farklı dedikodu var. Bunlardan biri o çevrede yaşamakta olan Lorenz Schlittenbauer isimli dul bir adamın bu çocuğun babası olduğu yönünde. Bu adamın eşi 1918 yılında ölmüş ve kendisinde Victoria ile olan yakınlığının komşuluğun ötesinde olduğu da bilinenler arasında. Ancak ikilinin ilişkileri olması Josef'in babasının Lorenz olduğu anlamına gelmez tabii ki. Zaten az önce de söylediğim gibi bu noktada kasabada dolanan 2 farklı dedikodu vardı ve bunlardan diğeri de ben araştırırken bu bilgiye denk geldiğimde gerçekten çok şaşırdım açıkçası. Çünkü bu iddiaya göre Josef'in babası Andreas Gruber. Bu iddiaların ortaya çıkmasının temel sebebi de Andreas ve Victoria'nın ensest suçundan dolayı 1915 yılında yargılanmış olmaları. Ve hatta bu yargılama sonucunda Victoria 1 ay hapis cezası alırken Andreas ise 1 yıl süreyle evden uzaklaştırma cezası almış. Aile, çiftlik ve kasaba hakkında kafamızda genel hatlarıyla bir resim çizdiğimize göre artık olayların yavaş yavaş patlak vermeye başladıkları zamana geçebiliriz. İlk olarak evin hizmetçisi olarak çalışan kadın bu çiftliğin uğursuz ve hayaletli olduğunu iddia ederek buradan ayrılıyor. Kadının böyle düşünüp korkma sebebi de çiftlikte yaşanan bazı anormal olaylar. Ama tabii bunların hepsinin hayaletlerden daha mantıklı açıklamaları olduğunu da göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Peki nedir bu olaylar diyecek olursanız da şöyle ki ailenin yaşadıkları bölümün tavan arasında sık sık duyulan ayak sesleri var. Baba Andreas bahçedeki karda denk geldiği ve depoya giden ayak izlerini görüyor. Ve bir de evde sürekli yeri değişen ve kaybolan eşyalar var. Hatta bir gün Andreas çiftliğin önüne üye olmadıkları bir gazetenin bırakıldığını görüyor ve bu da epey garipsenecek bir durum onun için. Çünkü gazete Münih'te basılan bir gazete ve o kasabadaki kimse de bu gazetenin bir üyesi değil. Yani gazete dağıtan kişiler normalde kasabaya gelmiyorlar bile. E tabi bütün bu durumlar normal şeyler değil. Ailede bunlardan komşularına bahsediyorlar. Hatta komşulardan biri Andreas'a kendi tüfeğini ödünç vermeyi teklif ediyor ama Andreas bu teklifi kabul etmiyor. Derken evin ilk hizmetçisinin evden kaçarcasına ayrılmasının ardından 31 Mart 1922 günü evin yeni hizmetçisi olan Maria Baumgartner kız kardeşiyle birlikte eve geliyor. Kardeşi burada kısa bir süre zaman geçirdikten sonra çiftlikten ayrılıyor ve zaten Maria ile birlikte toplam 6 kişi olan bu çiftliğin sakinlerini canlı gören son kişi de bu kız kardeş. Aradan birkaç gün geçiyor ve 7 yaşındaki Cecilia okula gitmiyor. Hiçbir komşu da aileden haber alamıyor. 1 Nisan günü çiftliğe giden erzak satıcılarını kimse karşılamıyor ki bu oldukça garip bir durum. Çünkü ailenin o tarihte bu adamların geleceklerinin haberi var ve düzenli olarak da bu şekilde alışveriş yapıyor aile. Bu arada gelen bu iki erzak satıcısı o gün deponun kapısının açık olduğunu görüyorlar. Ama belki de evde değillerdir diye düşünüp herhangi bir aksiyon almıyorlar. Ardından pazar günü geliyor ve garip bir şekilde aile kiliseye gitmiyor ki anladığım kadarıyla bu artık ailenin rutini haline gelmiş bir aktiviteymiş. Derken 4 Nisan günü önceden planlandığı üzere Albert adındaki bir tamirci depoda bulunan tarım makinelerinden birini tamir etmek üzere çiftliğe gidiyor. Ancak aileden yine ses seda yok. Adam bir süre kapıda bekliyor ama daha sonra içeri girip kendi işini görmeye karar veriyor. Zaten kendisi düzenli olarak ailenin bu tarz tamirat işleriyle uğraşan biriymiş. Ve sanırım kendi başına içeri girip çalışmasında sorun olmayacağını düşünmüş ve içeri girip işini hallettikten sonra da evden ayrılmış. Aynı gün öğleden sonra saat 3.30 sularındaysa çiftliğe iki çocuk geliyor. Bunlar daha önce de bahsettiğim ve Victoria ile ilişkisi olduğu düşünülen Lorenz'in oğulları. Lorenz günlerdir aileden haber alamayınca meraklanıp oğullarını kontrol etmeleri için çiftliğe yolluyor. Ancak çocuklar dışarıdan hiçbir şey göremiyorlar ve geri dönüyorlar. Zaten kapıyı açan da yok. Bunun üzerine Lorenz yanına iki arkadaşını alarak çiftliğe gidiyor ve gerçek gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Lorenz ve iki arkadaşı önce evin kapısını çalıyorlar ama tabii yine yanıt yok. Onlar da bu kez ahıra bir göz atmaya karar veriyorlar ve orada Andreas, Cecilia, Victoria ve küçük Cecilia'nın cesetleriyle karşılaşıyorlar. Ahırda bulunan bu dört ceset üst üste atılmış ve üzerleri de saman kaplı. Maria ve Jonas'ın bedenleri ise evin içinde ve her ikisinin bedeni de kendi yataklarında bulunuyor. Tabii hemen polisi arıyorlar bu adamlar ama gelebilecek en yakın polis ekibi Münih'ten gelecekti ve o zaman şartlarıyla da gelmeleri biraz uzun sürdü haliyle. Onlar gelene kadarsa kasabadan olayı duyan geliyor olay yerine ve tahmin edebileceğiniz gibi olay yeri geri döndürülmesi imkansız bir biçimde bozulmuş oluyor. Gerçi polisler olay yerine geldiklerinde onların pek özverili çalıştıklarını söylemek de mümkün değil. Her ne kadar ortada diğer insanlar tarafından bozulmuş bir olay yeri olsa da polisler geldiklerine dahi bu duruma bir dur demiyorlar ve kasaba sakinlerini çiftlikten uzaklaştırmıyorlar. Bir diğer fiyasko da cesetlerin otopsileri. 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. Tabii ki şartların ve imkanların aynı olmasını beklemiyorum. Ancak bu cesetlerin otopsileri çiftliğin ahırında yapılıyor. Neyse ki buna rağmen kurbanların ölüm nedenlerini belirleyebiliyorlar ve muhtemel bir cinayet silahı da düşünülüyor. Kurbanların hepsi özellikle başlarına aldıkları kazma ve benzeri bir cisimle yapılmış olması muhtemel olan darbeler sonucunda ölmüşler. İyi güzel bu bilgiler bulunuyor. Peki cinayet silahı bulunuyor mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak çiftlikte yapılan aramalara rağmen cinayet silahına ulaşılamıyor. Ta ki olaylardan bir yıl kadar sonra çiftlik yıkılıncaya kadar. Evet doğru duydunuz 6 kişiye mezar olmuş olan ve katilin ya da katillerin ellerini kollarını sallayarak çıktıkları bu çiftlik cinayetlerden bir sene kadar sonra yıkılıyor. Ve bu yıkım aşamasında da evin tavan arasında kanlı bir kazma bulunuyor. Üstelik bulunan tek çarpıcı şey bu değil, cesetlerin bulunduğu ahırda bile çakı bulunuyor. Bunların ilk aramalarda bulunmayıp çiftlik yıkılırken bulunmaları bile yetkililerin ne kadar baştan sağma hareket ettiklerini ve aslında bu soruşturmayı ne kadar yürütemediklerini de kanıtlar nitelikte bana kalırsa. Ama birkaç detay da var ki cinayetlerden sonrası ve cinayetlerin işlenme sebepleri konularında çok ilginç bilgiler veriyor bize bu detaylar. Cinayet sebebi hakkında bize fikir veren en önemli detay daha önce de bahsettiğim evde bulunan yüklü miktardaki paranın cinayetlerden sonra da hala evde olması. Buradan yapabileceğimiz çıkarımsa cinayetlerin bir soygun sırasında işlenmedikleri oluyor. Ve zaten çok fazla sayıda darbe alarak ölmüş bu insanlar. Yani muhtemelen onları tanıyan biri ve onlardan hıncını sinirini çıkarmak isteyen biri cinayetleri işledi. Diğer detaylar da şu şekilde. Ailenin son kez canlı görülmeleri ve onlardan bir daha haber alınamamaya başlaması hatırlarsanız 31 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyordu. Bu da demek oluyor ki cinayetlerin işlenme zamanları bu iki tarih arasında bir yere denk geliyor. Ancak ilginç olan şu ki 4 Nisan tarihinde cesetler bulunduğunda çiftlikteki hayvanların yemlerinin daha yeni verildiği ve ineklerin yeni sağıldığı görülüyor. Bazı komşular bacanın tüttüğünü gördüklerini de iddia ediyorlar bu 4 Nisan tarihine kadar olan süreçte. Üstelik evde taze ekmek de var. Tüm bunlar da demek oluyor ki biri ya da birileri cinayetlerden sonra bu çiftlikte bir süre daha yaşamaya devam etmiş. Şimdi ise gelelim şüphelilere ve onlar hakkında oluşturulan teorilere. Ben şu an size bütün şüphelilerden bahsetmeyeceğim çünkü bazıları zaten çok kısa sürede aklanıyorlar. O nedenle üzerlerine en çok durulanlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki sizin de tahmin etmiş olabileceğiniz gibi Carl Gabriel. Bildiğiniz üzere Carl Victoria'nın 1. Dünya Savaşı için Fransa'ya gidip bir daha da kendisinden haber alınamayan eski eşi. Daha önce de bahsettiğim gibi Carl ölü kabul ediliyordu ancak kendisinin öldüğüne dair kesin bir bilgi yoktu. Zaten bedeninde hiçbir zaman Almanya'ya teslim edilmemişti. İşte bu teoriye göre de Carl aslında ölmedi ve eşi Victoria'nın kendisi dışında birinden çocuğu olduğunu öğrenince de intikam almak istedi. E peki Carl madem savaşta ölmedi o zaman neden o kadar zaman geri dönmedi sorusuna ise şöyle cevap veriyor bu teoriyi destekleyenler. Carl zaten 1. Dünya Savaşı sırasında sürekli Rusya'ya gitmekten bahsediyormuş ve insanların düşündüklerine göre de Carl savaştan sonra direkt Rusya'ya gitmiş. Bana kalırsa her ne kadar imkansız diyemesem de pek oluru olan bir teori değil bu. Çünkü Carl hayatta kalıp Rusya'ya gitmiş olsaydı bile eğer eşini ve çocuğunu bırakıp Rusya'ya gitmeyi ve oraya yerleşmeyi göze alabilmişse kendisi gittikten sonra da eşinin ne yaptığını pek de umursamazdı diye düşünüyorum. Bir diğer şüphelimiz de Peter Weber adında bir adam. Bu adamın şüpheli konumuna gelmesine sebep olan kişi ise Yosef adındaki başka bir adam. Bir gün Yosef polise gidiyor ve 1919-1921 yılları arasında Peter Weber adında bir adamla birlikte çalıştığını, bu süre içinde de bir gün Peter'in kendisine gelerek Hinterkaifeck adında bir çiftlikten bahsettiğini anlatıyor. Yosef'e göre Peter kendisine bu çiftlikte bir çiftin kızlarıyla birlikte yaşadıklarını, evde yüklü miktarda para olduğunu ve ikisinin çiftliğe gidip bu insanları öldürerek parayı alabileceklerini söylüyor. Fakat Yosef bu fikre yanaşmayınca Peter da ne bu plandan ne de çiftlikten bir daha hiç söz etmiyor. Ben bu teoriyi pek de olası bulmuyorum aslında bakarsanız. Çünkü eğer bu adamın amacı evdeki parayı çalmak olsaydı cinayetleri işledikten sonra bunu yapmak için epey bir vakti olmuş olurdu. Ancak sizin de bildiğiniz gibi evdeki para olduğu gibi duruyordu. Ki zaten Peter hakkında Yosef'in suçlamaları dışında da bir kanıt bulunmuyor. Sırada ise çiftlikte önceden çalışmış olan 3 kişi var. Bu insanların şüpheli konumuna gelmelerine sebep olan kişi ise çiftliğin hayaletli olduğunu düşünerek oradaki işinden ayrılan Kresnes adındaki eski hizmetçi. Bu 3 kişiden ikisi kardeş ve onlardan Bichler kardeşler olarak bahsedeceğim. Bu iki kardeş daha önce Hinterkaifeck çiftliğinde patates ekim işinde çalışmışlar ve çalıştıkları süre içerisinde de eski hizmetçi birkaç kez bu adamların ev halkı hakkında onların iğrenç insanlar olduklarını ve ölmeleri gerektiklerini söylediklerini duymuş. Ev halkını iğrenç insanlar olarak nitelendirmelerinin muhtemel sebebi de daha önce de bahsetmiş olduğum ensest vakası. Çiftlikte çalışan ve sonrasında bu cinayetlerden sorumlu tutulan bir diğer kişi ise George Siegel. Kendisini suçlayan kişi de yine evin eski hizmetçisi Kresnas. George'un suçlanma sebebi ise çalıştığı bu çiftlikten 1920 yılında hırsızlıkla suçlanarak kovulmuş olması. George bu suçlamaları hiçbir zaman kabul etmemiş. Ayrıca cinayetlerde kullanılan kazmanın yerini de çiftlikteki işi gereği biliyormuş kendisi. Sıradaki şüphelilerimiz ise Taylor kardeşler ve onları şüpheli konumuna getirenleri anlatan kişi de yine eski hizmetçi Kresnas. Taylor kardeşlerin bu olaylardan önce pek de iyi bir itibarları yok zaten. Kasaba halkının bu iki kardeşi tanımasını sağlayan olaylar genellikle ikilinin yaptıkları hırsızlıklar olmuş o zamana kadar. Bu olayda suçlanmalarına sebep olan ise Kresnas'ın verdiği ifade. Kadının söylediğine göre kendisinin çiftlikte çalıştığı dönemde bu iki kardeş onun penceresinin önüne gelmişler ve ona evde kimin hangi odada yattığı gibi garip sorular sormuşlar. Evin iç planını öğrenmeye çalışır gibilermiş. Bu soruları sorarlarken de bir gözleri sürekli çiftliğin depo bölümündeymiş. Açıkçası ben bu iki kardeşin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aileyi öldürmek için herhangi bir duygu içeren yani nefret içeren sebepleri yok. Eğer bunu yapsalardı bile sadece hırsızlık için yapmış olacaklardı. Ki bildiğiniz üzere evden para vesaire de çalınmamıştı. Sıradaki şüphelimiz ise ölüm döşeğindeki bir kadının kızına anlattıkları sonrası ortaya çıkıyor. Bu kadın kızına intihar kayfek cinayetlerini kızın kardeşinin işlediğini, hatta o sırada orada çakısını düşürdüğünü söylüyor ki hatırlarsanız daha sonra çiftlik yıkılırken bir çakı bulunmuştu. Ancak bu çakı evin eski hizmetçisi Kresnas'a gösterildiğinde kendisi çakının Andrea'ya ait olduğunu ve bundan emin olduğunu söylüyor. Böylece bu şüpheli listeden eleniyor ve sadece ölmek üzere olan bir kadının sayıklamaları gibi düşünülüyor. Sırada ise benim en olası şüphelilerden biri olarak gördüğüm Lawrence Schlittenbauer var. Kendisi daha önce de bahsettiğim gibi Gruber ailesinin dul kızı Victoria'nın ilişkisi olduğu düşünülen adam. Kısacası hatırlatacak olursam bu adam da Victoria gibi dul çünkü eşi 1918 yılında ölmüş. Ayrıca Lorenz'in adını geçirdiğimiz bir diğer konu da Victoria'nın oğlunun babası olabileceği ihtimaliydi. Teoriye göre de Victoria oğlu Joseph için Lorenz'den nafaka istemiş olabilirdi ve Lorenz'e bu parayı vermemek için bütün aileyi öldürmüştü. Peki bu teoriyi savunanlar nasıl destekliyorlar? Şöyle ki bildiğimiz üzere Lorenz cesetleri bulan kişi. Kendisi iki arkadaşını alarak çiftliğe gitmiş ve cesetlerle karşılaşmıştı. Ancak şöyle bir detay var ki Lorenz ve arkadaşları çiftliğe gittiklerinde evin kapısını çalıyorlar. Ancak açan olmuyor tabii ve onlar da eve giremiyorlar. Daha sonra ise bu üç adam ahıra bakmaya karar veriyorlar ve orada cesetleri buluyorlar. Diğer iki adam şok olmuş bir haldeyken Lorenz evin diğer sakinlerine bakmak için eve koşuyor ve anahtarla kapıyı açarak içeri girip diğer iki cesedi buluyor. İşte bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim şey de Lorenz'in anahtarı olduğu gerçeği. Evet belki Victoria vermiştir diye düşünebiliriz başlangıçta ancak cinayetlerden birkaç hafta önce Andreas Gruber'ın evinin anahtarını kaybetmesi de olaya yepyeni bir boyut kazandırmış oluyor. Aslında da bu soruşturmaya karışan ve daha sonra aklanan ya da olayın faili olma ihtimali çok çok düşük olan daha birçok isim var. Ancak az önce size anlattıklarım bunların başlıca olanlarıydı. E peki sonra ne oldu? Dava çözülemeden kaldı mı diyecek olursanız işin o kısmı biraz karışık. Çünkü aslında failin kim olduğu bulundu ancak olay resmi olarak hala çözülememiş sayılıyor. Bu da şu şekilde oluyor. 1999 yılında deliller yeni yöntem ve teknolojilerle tekrar inceleniyor yetkililer tarafından ve yetkililerin açıklamalarına göre bu incelemeler sonucunda şüphelilerin biri hariç hepsi elenmiş. Ancak ne yazık ki elenemeyen ismi bilmiyoruz. Çünkü Alman polisi her ne kadar faili bulduklarından emin olsa da o kişi öldüğü için ve geride ailesi, tanıdıkları olduğu için failin kimliğini açıklamıyor. Bu nedenle de olay günümüzde resmi olarak hala çözülemedi kabul ediliyor ve Almanya tarihindeki en eski çözülememiş davalardan biri olma özelliğini de hala koruyor. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını suç konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızın yanı sıra sizce fail ya da faillerin kimler olduklarını da yine aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.